Her yargılama ve her hüküm haderde hayırla yaratılmıştır. Konu: Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında huzurdaki dosyada dahil olmak üzere 2018'deki operasyonu takiben hazırlanan iddianamelerin ve yapılan yargılamaların tamamının bir kader dahilinde olduğu ve tüm bu soruşturma ve kovuşturmaların büyük hayırlara vesile olduğuna dair Müvekkil Adnan Oktar'ın beyanlarının sunumudur. Açıklamalar: Müvekkil Adnan Oktar'ın konuya ilişkin düşünce ve açıklamaları şöyledir. Adnan Oktar davasının bir kumpas davası olduğu tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Herhangi bir yargı mensubundan sokaktaki vatandaşa, ceza hukukçularından siyasetçilere kadar herkes bu konuda hemfikirdir. Bu kumpas dosyasını fırsat bilerek müvekkilin ideolojisine ve fikri mücadelesine karşıt olanlar, maddi, manevi ve fiziki yetersizliklerinin öfkesine kapılanlar ve birçok farklı sebep nedeniyle haset duyanlar bu kumpas için ittifak etmişlerdir. Vicdanen ve aklen müvekkil ve arkadaşlarının masum olduklarını tüm Türkiye bildiği halde Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ağır cezalara hükmedilerek müvekkil ve arkadaşları mahkum edilmiş, yeni yeni soruşturmalar açılmış, bu soruşturmaların bir kısmı kovuşturmaya dönüşmüştür. Müvekkil ve arkadaşlarının masumiyetlerine ilişkin ana dava dosyasında yer alan yüzlerce savunma deliline, uzman bilirkişi raporlarına ve Türk Ceza Kanunu'nu yazan hocaların Adnan Oktar dosyasında kanuna göre suç örgütü ve suç yok diye kanaat belirtmelerine, İstanbul Bambir Ceza Dairesi'nin ortaya koyduğu somut ve hukuki bozma gerekçelerine rağmen, kendi canlarını kurtarabilmek için iftira atmaya mecbur kalmış insanların delilsiz beyanlarına dayanarak, bu beyanların içindeki yüzlerce çelişkiyi göz ardı ederek, bu iftiraya dayalı beyanlar dışında yargılananlar aleyhine hiçbir somut delil olmadığı halde, yargılananların tüm savunma haklarını ellerinden alarak, tüm delil araştırma taleplerini toptan reddederek, tanık dinletmelerine izin vermeyerek, yargılananların inançlarını, yaşam stillerini hedef alıp, ön yargılı bir üslup kullanarak verilen binlerce yıllık haksız ve hukuka aykırı mahkumiyet kararları, müvekkilin inancına göre müvekkil ve arkadaşlarının iyiliğine ve yararına hizmet eden, özünde çok hayırlı kararlardır. Ana dava dosyasını takiben, huzurdaki dosya da dahil, açılan her yeni soruşturma ve yapılan her yeni yargılama, hayır üstüne hayır olmuştur. 1. Hiç kimse beyninin dışına çıkamaz, her hükmü Allah verir. İnsanın dünyaya ve varlık alemine dair tüm bilgisinin Allah'ın ona beyninde izlettirdiği görüntüyle sınırlı olduğu bilimsel bir gerçektir. Her insan beyninin içinde yaşar ve bugüne kadar hiçbir insan beynin dışındaki dünya ve varlık ile tanışmamıştır. Her insan yalnızca beynindeki elektrik sinyalleriyle muhataptır. Bir voltun milyonda biri ölçüsünde olan elektriksel aktiviteyi insan ufukta doğan bir güneş, hafif dalgalı engin bir deniz, ılık esen bir rüzgar, zevkle dinlediği bir müzik, kendisine sevgiyle bakan bir çift göz, lüks bir araba, güzel bir ev, şefkatini harekete geçiren bir kedi miyavlaması, rengarenk bir kelebek, ışıl ışıl mağazalarla dolu bir AVM, şık bir restoranda lezzetli bir yemek, bir okul sırası, son model bir telefon, yıllarca ulaşmak için emek verdiği bir makam koltuğu, bir mahkeme salonu olarak görür, duyar, koklar, tadar ve hisseder. Dışarıdan geldiğine inandığımız görüntü, ses, ışık gibi uyarıcıların dışarıdaki astılarına bizler asla ulaşamayız. Bizim algıladığımız şey, vücudumuzda bizlere ses, görüntü, ışık, koku hissiyatı oluşturan elektrik sinyallerinden ibarettir. Bir cisimden gelen ışık, göz merceğinden geçer ve gözün arka tarafındaki ağ tabakanın üzerine baş aşağı, yani ters ve iki boyutlu bir görüntü bırakır. Ağ tabakadaki çubuk ve koni hücreler bazı kimyasal işlemlerden sonra bu görüntüyü elektriksel akıma dönüştürür. Bu elektriksel akımlar göz sinirleri aracılığı ile beynin arka kısmında yer alan görme merkezine götürülür. Beyin ise bu gelen sinyali önce düzeltir, sonra anlamlı ve üç boyutlu görüntüler haline getirir. Bir başka deyişle görüntü, beyne sadece elektrik sinyali olarak gider. Dışarı ile bağlantısı yoktur. Dışarıdaki ışık beynin içine asla girmemektedir. Beyin de asla dışarı çıkıp dışarıda var olduğuna inanılan ışığa ulaşamamaktadır. Aynı şey dokunma, koku, tat, işitme gibi tüm duyular için geçerlidir. Dolayısıyla insan aslında beynindeki algılar bütünü içinde hapsolmuş durumdadır. Bunun dışındaki bir dünyaya erişimi yoktur. Hatta böyle bir dünyanın varlığına dair bir kanıtı da yoktur. Ve bu tartışmaya açık olmayan bilimsel bir gerçektir. Bilimin söylediği gerçeğe göre her karar beyinde alınır. İnsan bir karar aldığını zannederken kaderde Allah'ın yarattığı kararı alır. Her hükmü Allah verir. Makam koltuğunda oturup talimatlar veren bir şirket müdürü, mahkeme salonunda hüküm iki dudağının arasındaymış gibi görünen hakim, hayati bir ameliyatta başarı elde eden bir cerrah, güç ve kuvvetin kendisinde olduğuna inanarak kötülük planlayan bir insan, gerçekte beyninin içindeki elektrik sinyalleriyle muhatap olan gölge bir varlıktan ibarettir. İnsanların her birinin her yaptığını Allah yaratır. Her insan Allah'ın kendisine yarattığı görüntüye kilitlenmiş olarak doğar, yaşar ve ölür. Allah bazıları için imanla ve hayırla, kendi sevgisiyle dolu bir görüntü takdir etmiştir. Bazılarını ise bu mümin kullarının gelişmesine, güçlenmesine, imani derinlik kazanmasına ve cennete, layık yüksek bir ahlak edinmesine vesile olmak vazifesi için var etmiştir. İman, bu gerçeğin şuurunda olmak, Allah'ın sonsuz güç ve kudretinin eseri, sevgisinin, merhametinin ve aklının tecellisi olan görüntüyü şükürle, sevinçle, aşkla izlemektir. Kur'an'da anlatılan iman budur. Müvekkil ve arkadaşları hayatlarını böyle temiz bir imanla yaşamaya azmetmişlerdir. Müminlere tuzak kuranlar ve aleyhlerine karar verenler, kaderdeki görevlerini yerine getirirler. Herkes dünyaya Allah'ın takdir ettiği görüntüyü yaşamak ve ona belirlemiş olduğu görevini yerine getirmek için gelir. Mümin, sonsuz önce de, kalu bela da, Allah imanında ve sevgisinde sadık olduğuna söz vermiştir. Dünya hayatı bu sözünde durduğuna, kendisinin şahit olması için yaratılmış bir eğitim alanıdır. Diğer bir deyişle, mümin cennetten gelen ve cennete giden bir varlıktır. Allah müminleri cennete hazırlayan vesileleri de görüntüsünde sonsuz önce de yaratmıştır. Allah'ın onun görüntüsünde yarattığı her detay, cennet hayatının bir parçasını oluşturur, cennetini güzelleştirmek için vardır. Allah müminleri dostlarıyla, sevenleriyle, kardeşleriyle birlikte yarattığı gibi, zahiren oluşturdukları zorluk ve kötülükle onların hayrına hizmet edecek kişileri de müminlerle birlikte yaratmıştır. Nasıl ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi saldırgan müşriklerle, Hz. İbrahim Nemrut unvanıyla bilinen zorba bir kralla, Hz. Musa Firavun ile, Hz. Yusuf kendisine göz göre göre iftira atan kadınlarla, Hz. İsa kendi cemaati içinden ihanet eden bir hainle, Mehdi Deccaliyetle birlikte yaratıldıysa, her salih mümin de zorluk ve çile oluşturarak eğitimine katkıda bulunacak kişilerle birlikte yaratılmıştır. Bu kişiler imtihan ortamının bir gereği olarak vazifelendirilmiş olduklarının şuurunda olmazlar. Kendi zekalarıyla tuzak kurduklarını, kendi iradeleriyle plan yaptıklarını, düşündüklerini, karar verdiklerini ve neticeye vardıklarını zannederler. Oysa Allah kaderde ne yapmalarını yazdıysa onu yaparlar ve onları hangi görüntüye kilitlediyse o görüntünün içinde yaşarlar. Allah'ın dilediğinin dışına çıkamadıklarının farkında dahi olmadan en karşıt oldukları, en öfke duydukları, en haset ettikleri kişilere yani salih müminlere hizmet ederler. Bu kişilerin müminlere sağladığı hayır, katkı ve güzellikler müminin kendi isteğiyle elde edebileceğinden çok daha fazla ve değerlidir. Bu insanların sağladığı katkı sadece manevi eğitim ve derinlikle sınırlı kalmaz. Allah'ın lütfu ve nimeti olarak müminlerde fiziksel olarak da somut ve gözle görülür bir nura, güzelliğe, sağlık sıhhate, zindeliğe ve türlü hayra vesile olurlar. Bu sebeple de müminlerin kendilerine karşıt gibi görünen, aleyhlerinde faaliyet yapan, kararlar alan, planlar kuran insanlara karşı bir öfkeleri, kızgınlıkları olmaz. Tam tersine bunların Allah'ın mümine tüm detaylarıyla hep hayır olarak yarattığı kaderin hikmetli birer parçası olduğunu düşünürler. Allah Kur'an'da her şeyin, her insanın, her varlığın bir kaderle yaratıldığını bildirmiştir. Hiçbir insan bu kaderin dışına çıkamaz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Kamer Suresi 49. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Ahzab Suresi 38. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnsan Suresi 30. Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Hud Suresi 56. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Enam Suresi 39. Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere, her bir savcının hazırladığı her iddianame ve mütalaa, her bir mahkemenin verdiği ve vereceği tüm kararlar henüz daha kendileri doğmadan önce Allah katında bir kader ile yazılmıştır. Dolayısıyla ana dava dosyasında 30 ACM heyeti tarafından verilen haksız hukuksuz binlerce yıllık mahkumiyet kararlarıyla zahiren müvekkil ve arkadaşlarının cezalandırıldıkları düşünülse de aslında bu kararlar müvekkil ve arkadaşlarının hayrına vesile olacak şekilde Allah tarafından takdir edilmiş bir kaderin neticesidirler. aynı şey sonrasında yapılan tüm yargılamaların her aşaması içinde geçerlidir. Sayın mahkemenizin kaderinde de vereceği tüm kararlarıyla müvekkil ve arkadaşlarının hayrına vesile olmak yazılmıştır. Müminlere hayır şer görünümünde gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde müminlerin en önemli vasıflarından birinin her şeylerinin hayır olması olduğunu bildirmiştir. Müminin hali ne kadar şaşırtıcıdır. Doğrusu onun işi hepsinde hayırdır. Bu yalnız mümin için vardır. Sahih Müslim 2999. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünde çok önemli bir sır vardır. Dikkat edilirse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin işlerinin hepsinde hayır olduğunu bildirirken bu güzelliği Allah'ın yalnız müminler için var ettiğini, müminlere has bir nimet olarak yarattığını söylemiştir. Mümin, dünyanın en zorlu, en sıkıntılı, en açmaz gibi görünen halinde bile olsa, yaşadığı tüm olayların hepsi istisnasız tüm detaylarıyla hayırdır. Bu da mümine hayrın genellikle şer görünümünde geldiğini göstermektedir. Allah, peygamberler, salih müminler ve veli insanların değerine değer katılması için zahiren şer gibi görünen ama özünde mutlak hayır olan çok sayıda olay yaratır. Bu Allah'ın sünnetidir. Cezaevi de Allah'a aşkla bağlı olanların geçtiği kıymetli yollardan biridir. Allah Kur'an'da Müslümanların tarih boyunca hep aynı güzel eğitimlere tabi olduklarını şöyle bildirmiştir. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Enfal Suresi 30. Kur'an'da bildirilen kıssalardan ve tarihi kaynaklardan görüldüğü üzere Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi neredeyse tüm peygamberler haksız yere tutuklanmışlar, cezaevi eğitiminden geçmişlerdir. Ömrünü Allah'a da mı aslaha adamış, Allah için yaşayan bir mümin olarak benzer bir durumla karşılaşmak, müvekkilin onur ve sevinç duyduğu bir güzelliktir. Bir kere bile düşünmeden yaşayıp giden, hayatı yemek, içmek, uyumak ve çalışmaktan ibaret olan, yaşamı ve olayları sadece görünen şekline, zahirine bakarak yüzeysel değerlendiren insanlar için gözaltına alınmak, iftiraya uğramak, tutuklanmak, haksız mahkumiyet kararıyla hüküm almak ve ardı arkası kesilmeyen yargılamalara maruz kalmak belki de bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi, hatta hayatın sonuymuş gibi değerlendirilebilir. Ancak Allah'ın yazdığı kadere gönülden teslim olan müminler için durum çok farklıdır. Zahiren şer gibi görünen olayların ardındaki gizli hayırları görebilmek, ancak hikmetle bakan bir iç göz ve derin iman sayesinde olabilir. Allah bu sırrını Kur'an'da şöyle açıklamaktadır. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Kaf Suresi 8. Bununla birlikte 2018'deki operasyondan bu yana müvekkil, Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında verilen haksız hukuksuz binlerce yıllık mahkumiyet kararı ve sonrasındaki her bir soruşturma ve kovuşturma ile gelen hayırlar o derece bariz ve dikkat çekicidir ki hemen herkes tarafından görülmekte ve hayretle karşılanmaktadır. Mahkumiyetle gelen hayırlar, camiayı yeniden canlandırıp dava şevklerini ve heyecanlarını kat be kat artırmıştır. 2018 yılında düzenlenen operasyon ve ardından verilen mahkumiyet kararı aslen, müvekkilin arkadaş grubunu dağılmaktan korumak ve birleştirip güçlendirmek için verilmiş hikmet dolu bir karar olmuştur. Devletimiz müvekkilin arkadaş grubunun dağılma riskini tamamen ortadan kaldırmış, tesanüt ve kardeşlik duygularını çelik gibi sağlamlaştırıp güçlü bir dostluk ortaya çıkarmıştır. Nitekim operasyondan bir süre önce birçok kişi ayrılmaya başlamış, o dönemde arkadaş grubundan uzaklaşan çok fazla kişi olmuştur. Bu kişilerin neredeyse tamamı operasyonla birlikte arkadaş grubuyla yeniden kenetlenmiştir. Kendilerini iş hayatına, günlük hayatın akışına, evlilik, çocuk gibi dünyevi meselelere kaptırarak imani mücadeleden uzaklaşmaya yönelen, neredeyse birbirlerini hiç görmemeye başlayan arkadaş grubunu, birbirleriyle bağlantıları gittikçe zayıflıyorken, tutuklanma vesilesiyle 24 saat birlikte yaşar hale getirmiş, birbirleriyle tarihlerinde olmadığı kadar çok kaynaştırmıştır. Çoğu zaman birbiriyle görüşmeye dahi fırsat bulamayan kişiler arasında kurşunla kaynatılmış gibi sağlam bir birlik, kardeşlik, dayanışma, sevgi oluşmuştur. Hatta 30 ACE heyetince operasyon öncesinde camiadan ayrılmış kimseler hakkında dahi mahkumiyet kararları verildiğinden zamanında camia ile yollarını ayırmış kimseler bile tutukluluk vesilesiyle camia ile yeniden kaynaşmış ve eskisinden daha da sıkı bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır. Açıkçası sırf bu durum bile mahkumiyet kararları sonrasında müvekkil ve arkadaşlarının dağılıp ayrılacaklarını düşünen insanlar için hayret verici bir gelişme olmuştur. Müslümanların birbirlerinden uzaklaşmaları durumunda imani derinliklerini kaybetmeleri, hatta Allah korusun ibadetlerden de uzaklaşmaları riski olduğu Kur'an'da haber verilen bir gerçektir. Devletimiz arkadaş grubunun dağılma riskini görünce bu gençlerin Allah korusun imanlarını kaybetme ve ibadetlerinden uzaklaşma tehdidine karşı tedbir almış, operasyon düzenleyip tutuklayarak onları dünyadan kurtarmıştır. Devletimiz operasyon ve tutuklama yöntemiyle dünyaya yönelmek eğiliminde olan arkadaş grubunu özel bir manevi ve fiili eğitime almış, müvekkilin arkadaşları cezaevinde imanen olduğu kadar bilgi ve ilim olarak da kendilerini geliştirme imkanı bulmuşlardır. Hemen hepsi ilahiyat fakültesini bitirmiş, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü üniversiteden mezun olmuşlardır. Arapça öğrenmiş ve Arapçalarını geliştirmiş, Kur'an'ı Arapçasından derin anlamlarıyla incelemiş, birçok sırrını ve mucizesini öğrenmiş, alim haline gelmişlerdir. Her biri adeta birer müfessir olmuş, hatta birçoğu kendi ifadeleriyle gerçek imanı aslen hapiste bulmuşlardır. Dolayısıyla ortada kumpasçıların halka telkin etmeye çalıştığı gibi, Adnan Oktar grubunu bitirmek gibi bir amaç olmadığından arkadaş grubunun bitmesi de söz konusu olmamıştır. Tam tersine devletimizin arzu ettiği ve planladığı üzere müvekkil ve arkadaşları bu operasyondan sonra her yönden hayır, bereket, sağlık, iyilik, güzellik ve gelişme bulmuşlardır. Cezaevi başta müvekkil olmak üzere tüm camianın ömrüne ömür, sağlığına sağlık katmıştır. Allah cezaevini tüm detaylarıyla müminlerin hayrına metafizik bir mekan olarak yaratmıştır. Suç işledikleri için tutuklu veya hükümlü olan insanlar için de bir okul hükmünde olan cezaevi, masum olmalarına rağmen tutuklanan müminler için binbir hikmet ve güzellik içerir. Bu hayırların başında müminlere manen kattığı güzellikler gelir. Ama bir de fiziki gerçeklik vardır ki cezaevinde müminler için fizik kanunları bile farklı işler. Zamanın yıpratıcı etkisi, yaşın getirdiği hastalıklar, zaman zaman hastalıkların sebep olduğu zorluklar gibi İnsanların hayatının bir parçası gibi görünen şeylerin tamamı müminler için cezaevinde ortadan kalkar. Zahiren zor ve noksanlık gibi görülen durum içinde olsalar dahi bunların her birinin kendilerine güç, kuvvet, sağlık vesilesine dönüştüğü gözlemlenir. Çünkü Allah kendisini seven kullarına her zorlukla beraber bir kolaylık yaratacağını vaat etmiş ve vaadinden asla dönmeyeceğini bildirmiştir. İnşirah Suresi 6, İbrahim Suresi 47. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu kolaylık ilk bakışta bazı insanlar tarafından sadece zorluk hissetmemek gibi dar bir çerçevede anlaşılabilir. Oysa Allah'ın müminlere lütfettiği ve kastettiği kolaylık müminleri zorlukla eğitirken onları hiçbir olumsuzluğun, kötülüğün, zararın, tahribatın işlemeyeceği bir nevi manevi zırh içine almasıdır. Müminler bu manevi zırh içinde imanen gelişip serpilirken fiziken ve bedenen de güç, kuvvet, sağlık kazanırlar. Gençleşirler, hayat bulurlar. Bu iman etmeyenlerin hiçbir zaman anlayamayacağı bir harikadır. Ancak sebebini anlayamasalar ve buna karşı akıl almaz bir öfke duysalar da bu gerçeği kendileri de bizzat görürler. Bu sebeple de var güçleriyle gerçeği örtmeye, çarpıtmaya çalışır. 40 defa söylersek belki olur umuduyla sürekli aynı yalanı tekrar ederler. Aslında bu tekrarlar müminlerin yenilmez ve durdurulamaz olduğu gerçeğini görmelerinin iç acısını unutma çabası ve yandaşlarını anlamsızca avutma gayretidir. Gayretlerinin neticesiz olduğunu için bilmelerinin sebep olduğu öfke ve hırçınlık nedeniyle de hızla çöker, yaşlanır, hem ruhen hem bedenen hasta olurlar. Müminlerin çökmesini, yalnızlaşmasını, zayıflamasını hedefleyerek kurmuş oldukları tuzaklar Allah'ın ayette belirttiği üzere kendilerine dönmüş olur. Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı da Allah'ın azap emri onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Azap onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti. Nal Suresi 26. 2018 yılından itibaren müvekkil Adnan Oktar'ı hedef alan derin devlet kumpası da Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu gerçeklerin doğru olduğunu teyit etmiştir. Müvekkil Adnan Oktar, sıradan insanların birkaç gün kaldığında bile müthiş sarsıldığı cezaevinin zorlu koşullarında ailesinden ve sevdiklerinden yüzlerce kilometre uzakta her geçen gün daha da güçlenmekte, gençleşmekte ve sağlık kazanmaktadır. Müvekkil Adnan Oktar'ın sağlıklı ve güçlü bir bünyesi olduğu yakınları tarafından bilinen bir gerçektir. 2018'deki tutuklanma sonrasında ise hayret verici şekilde sağlığı daha da iyileşmiş ve güçlenmiştir. Hijyen olmayan, doktora ve ilaca ulaşımın zor olduğu, yeterli beslenme koşullarında da zorluklar olan bir ortamda, müvekkilin eskisinden de sağlıklı hale gelmesi Allah'ın rahmeti ve nimetidir. Müvekkil Allah'ın lütfu ile birçok ahir zaman sırrının zahir olmasına şahit olmuştur. Müvekkil Adnan Oktar, hukuka aykırı mahkeme kararlarıyla önce Edirne'ye, sonra Erzurum'a, oradan da Van'a gönderilmiş olmasını, Allah'ın kaderi sonsuz güzel ve hayırlı yarattığına imanı nedeniyle ilk andan itibaren şükürle karşılamıştır. Nitekim gönderilmiş olduğu her ilde birçok hayır ve güzellik görmüştür. Bilindiği üzere müvekkil 2018 Temmuz ayında tutuklandıktan sonra önce Türkiye'nin en batı noktası Edirne'ye, oradan doğuya, şehir merkezi rakımı en yüksek, dolayısıyla güneşin doğrudan sipersiz ulaştığı il olan Erzurum'a ve iki sedde sahip olan Van'a sevk edilmiştir. Müvekkil zorunlu sevkle kendi isteği dışında bu illere götürülmüştür. Gönderildiği her yer müvekkil için iyilik ve güzellik olmuştur. Kur'an'da ahir zamanı anlatan bazı kıssaların nasıl tahakkuk ettiğini ve bu ayetlerdeki önemli bilgileri görmesi de bu sevklerin hayırlarından biri olmuştur. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, Allah'ın vaadinin, Hak Peygamberinin sözünün doğru olduğunu bilen bir insan olan müvekkil Adnan Oktar, Hazreti Mehdi'nin zuhurunu şevkle ve heyecanla beklemekte, nesillerdir beklenen, her peygamberin ümmetine müjdelediği, sahabenin dahi kendi dönemlerinde sevgiyle, özlemle bekleyip görmek istedikleri Mehdi'ye zemin hazırlamak için gayret etmektedir. Mehdi'nin bir öncüsü ve talebesi olarak da Mehdi'nin yaşayacağı olayların bir benzerini yaşamaktan onur duymakta, yaşadığı olaylarda Mehdiyet'in izlerini gördüğünde şükretmektedir. Ancak bunların hiçbiri Mehdilik iddiası anlamı taşımamaktadır. Zaten Mehdiyet iddia değil, ispat makamıdır. Müvekkil tek tek aydınlanan Mehdiyet müjdelerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün hak olduğuna şahitlik ettiği için sevinçle ve heyecanla anlatmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden sevinç duymak ve bunları duyurmak, anlatmak her Müslümana sorumluluktur. Müvekkil Adnan Oktar da inancının gereği olan bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in yolculuklarındaki Mehdiyet müjdeleri tek tek aydınlanmıştır. Kur'an'da Zülkarneyn kıssasında Zülkarneyn'in 3 ayrı yolculuk yaptığı bildirilir. Bu yolculuklardan birincisi en batıya, bataklıklar olan bir yere, ikincisi doğuya, güneşin insanlara siper olmadan ulaştığı yere, üçüncüsü ise iki settin arası olan yeredir. Birinci yolculuk, o da bir yol tuttu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki, ''Ey Zülkarneyn, istiyorsan onları ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği, geçerli ilke edinirsin.'' Kehf Suresi 85 ile 86. Türkiye'nin en batısındaki şehir Edirne'dir. Ayette kara çamurlu bir göze, bataklık denilerek bataklık olan bir alan tarif edilmektedir. Edirne'nin en büyük ırmağı olan Meriç Nehri'nin deltası bataklıklar barındıran bir coğrafyadır. Tedaç Sancağı, kuzeyden Edirne, doğudan Gelibolu, batıdan Gümülcine sancakları ve güneyden Adalar Denizi ile çevrilidir. Arazisi bazen dağlık ise de Meriç Nehri'nin geçtiği yerleriyle nehrin mansabı, civarı düz ve bataklıktır. Bununla beraber havası mutedil olup İnöz, Enez civarı bazı hastalıklara maruzdur. 19. asırda Edirne vilayeti coğrafyası, Profesör Doktor Ramazan Özey, ikinci yolculuk, sonra yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve onu, güneşi, kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta iken buldu. Kehf Suresi 89 ile 90. Erzurum ayette bildirildiği gibi doğuda olan ve doğunun rakımı en yüksek olan şehridir. 1890 metre yükseklik ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehir merkezine sahiptir. Şehir yüksekte olduğu için güneş ışınları şehir halkına engellenmeden, yani herhangi bir siper olmadan doğrudan ulaşmaktadır. Üçüncü yolculuk, sonra bir yol daha tuttu. İki settin arasına kadar ulaştı. Onların setlerin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Kehf Suresi 92 ile 93. Zülkarneyn'in üçüncü ve son yolculuğunda iki settin olduğu bir yer vardır. Kur'an'da anlatılan bu tarif, ülkemizin en doğu sınırında olan iki büyük sette sahip Van şehridir. Van'da iki set vardır. Bu setlerden birincisi gökyüzünden görüntüsüyle Çin Seddi'ne benzetilen tarihi Van Kalesi'dir. içinde bulunduğumuz ahir zamanda Mehdiyet alametlerinin bir bir ardı ardına gerçekleştiği dönemde adeta Mehdi'nin zuhurunun bir müjdesi olarak Van-İran sınırına seddin inşa edilmesi Allah'ın kaderde belirlemiş olduğu takdiridir. Özetle ayette haber verildiği üzere Zülkarneyn'in üçüncü yolculuğu iki seddin olduğu şehre yani Van'a gerçekleşmiştir. Böylelikle Zülkarneyn iki seddin arasına ulaşmıştır. Sonra bir yol daha tuttu. İki seddin arasına kadar ulaştı. Onların sedlerin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Kehf suresi 92 ile 93. Müvekkil Adnan Oktar'ın Zülkarneyn'in üç ayrı yolculuğunun olduğu yerlere sevk edilmiş olması, kendi isteği dışında Edirne, Erzurum ve Van'da tutulması bir Mehdi talebesi olarak sevinç duyacağı, nimet olarak gördüğü bir tevafuktur. Helaş'ın her ne kadar müvekkilin hayatındaki Mehdiyetle ilgili benzerlikler iddianamelerde ve bir kısım basında Mehdilik iddiası gibi yorumlansa da, Müvekkil Adnan Oktar'ın hiçbir zaman böyle bir iddiası olmamıştır. Olmayacağına dair de defalarca yemin etmiştir. Mehdi'ye talebe olmayı gönülden isteyen ve İslam ahlakının hakim olması için çaba gösteren her salih müminin hayatında Mehdi ile benzerlikler olması doğaldır. Nasıl ki her talebe mürşidinin izlerini üzerinde taşır ve mürşidinin yaşadıklarının benzerlerini yaşarsa, Mehdi talebesi olmaya azmetmiş tüm salih müminler üzerinde de Mehdiyetin izleri olur. Bu izler kişinin çabası, salih niyeti ve duası oranında, bazılarında çok bazılarında az olabilir. Müvekkil daha önce de vurguladığımız gibi, hayatı boyunca Mehdi'ye zemin hazırlamayı sorumluluk olarak görmüş ve azmetmiş bir insan olduğundan bu benzerlikler yoğun olmaktadır. Müvekkil bu benzerliklerden özel bir anlam çıkarmamakta, bu güzellikleri sadece şükür ve sevinçle karşılamaktadır. Müvekkilin özel bir kastı yokken, kendisini sırf bu benzerlikler sebebiyle Mehdilik iddia etmekle suçlamak ise vicdani ve hakkaniyetli olmayacaktır. Kaldı ki müvekkilin hayatında Mehdi ile olan benzerliklerin hiçbiri özel tasarlanmış ya da kendi isteği ve iradesiyle gerçekleşmiş şeyler değildir. Müvekkil Adnan Oktar Zülkarneyn'in yolculuk yaptığı Edirne, Erzurum ve Van'a kendi isteğiyle gitmemiştir. Kendisi bunu organize etmemiş, belirlememiştir. Tamamen kendi iradesinden bağımsız olarak, hatta zahiren aleyhine gibi görünen gelişmeler neticesinde bu yolculukları yapmıştır. Van, dinler tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Müvekkil Adnan Oktar, 2018'de operasyon düzenlenmemiş, tutuklanmamış, İstanbul 30 ACM heyeti ceza kararı vermemiş ve husumetli müştekilerin iftiralarıyla sürekli cezaevinden cezaevine gönderilmemiş olsa, kuvvetle muhtemel ömrü boyunca Van'a hiç gitmeyecek ve Van'da ahir zamana dair önemli sırların varlığına şahitlik etmeyecekti. Bediüzzaman Hazretleri'nin önemli dikkat çektiği Van'ın dinler tarihindeki yerini ve ahir zamana dair sırlarını bu şehre gönderilmesiyle birlikte yaptığı araştırmalar neticesinde vakıf olmuştur. Kurulan kumpas, verilen hukuka aykırı kararlar ve uygulamalar neticesinde Van'da bulunan müvekkil bu sayede Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaşadığı Adem bahçesinin Van'da bulunduğunu, ilk peygamberden bu yana nesiller boyunca Van'ın peygamberler tarihinde önemli bir yeri olduğunu, Musevi inancında Moşiyah'ın, Hazreti Mehdi'nin Adem bahçesinden çıkacağının beklendiğini, Hazreti İbrahim'in Urfa, Erzurum, Van çevresinde yaşadığını ve Van'da tutuklandığını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını olan Hazreti Ebu Bekir'i tebliğ için Van'a gönderdiğini, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Van'a özel bir önem verdiğini, kendisinden 100 yıl sonra ahir zamanın mübarek şahsının da Van'a geleceğini haber verdiğini görmüş ve şahit olduğu bu güzelliklerden sevinç ve şeref duymuştur. Müvekkilin Van cezaevine sevk edilmesinin ardından fark etmiş olduğu bu önemli gerçekleri delilleriyle açıklamış olduğu Van'ın İslam tarihi ve ahir zamandaki önemine dair dilekçeler daha önce bilgilerinize sunulmuştur. Ancak bazı temel hususlara bu dilekçemizde de özetle yer vermekte yarar görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i Van'a göndermiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin Osmanlıca baskısı Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1314 ile 1318 İstanbul Matbu Nüsha 10 ciltten oluşmaktadır. Eserin 4. cildinde Van'dan bahsedilmektedir. 4. cildin sayfa 216b ile 217a, sayfa 240b ile 241a ve sayfa 241a ile b bölümlerinde ise Hazreti Ebu Bekir'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Van'a gönderildiği anlatılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en güvendiği sahabesinden olan İslam aleminin ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir'i Van'a göndermiştir. Bölgenin en önemli din adamlarından olan Calut Kilisesi'nin rahibi ile görüştürmüştür. Calut Kilisesi Van Kalesi'nin içindedir. Hazreti Ebu Bekir, Calut Kilisesi'nin rahibine İslam'ı tebliğ etmiştir. Evliya Çelebi'nin eserinin 233. sayfasında Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'i Van diyarına gönderip İslam'a davet ettiğinde Van Kalesi içinde olan Calut Kilisesi'nin ruhbanı Hoca Nakdi Mıkrizi İslam ile şereflendi denilir. Bu bilgi nesilden nesile aktarılarak Van Kalesi ve çevresinin önemi ilim sahiplerine aktarılmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da Van Kalesi'nin hak din uğruna korunmasını istediği bilgisi yer alır. Van Kalesi'nin isimlerinden biri de Hazreti Mehdi'nin lakabı olan Arslan'dır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde dikkat çeken bir diğer bilgi de Van Kalesi'nin Arslan olarak bilinmesidir. Bütün Acem tarihçileri Van Kalesi'ne Kızıl Arslan derler. Zira bütün kayaları kızıl boylu kızıl kana boyanmış arslan heybetli gösterişli bir kaledir. Hadislerde ise Mehdi'nin isimlerinden birinin arslan olacağı bildirilmiştir. Musevi kaynaklarında da Mehdi'den arslan ismiyle bahsedilmektedir. Van Kalesi'nin arslan olarak bilinmesi, ahir zamanın mübarek şahsı Mehdi'nin Van Kalesi ve çevresinde bulunacağına işaret eden güzel bir tevafuktur. Kendisini Mehdi talebesi olarak gören ve Mehdi'yi özlemle bekleyen biri olarak müvekkil Adnan Oktar da, Hazreti Mehdi'nin bulunacağı topraklarda olmayı ona zemin hazırlama duasına bir icabet olarak görmekte ve bundan büyük sevinç duymaktadır. Maveraün Nehir'den Mehdi çıkar, ona El-Haris İbnül Harras denir. Haris Arslan demektir. Ebu Davud, Mehdi 1, 2452. Ravi, Hazreti Hilal İbnü Amr radıyallahu an. Ettac Ali Nasıf El-Hüseyni, Cilt 5, Sayfa 6, 117. Süneni Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi, 14/410. Mehdi'nin manevi askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O Mehdi, El-Haris İbnül Harras, tıpkı Kureyş'in Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem zemin hazırladığı gibi. O da Ali Muhammed'e zemin hazırlar. Haris Arslan demektir. O zatın ismiyle aynı manadadır. Binaenaleyh, hadis kinayeli olarak o zattan, Mehdi'den bahsetmektedir. Ettac, Ali Nasıf el-Hüseyni, Cilt 5, Sayfa 617. Musevi inancının temel kitabı Zohar'da Kral Mesih, yani Hz. Mehdi'den Arslan ismiyle söz edilmektedir. O, Moşiyah, Mehdi, doğruluk adına yemin eder. O bir arslandır ve arslan diye söz edilen şefkattir. Sabah. Davut oğlu Mesih'i, Mehdi'yi kasteden şefkati tasvir eder. Ayet şöyle der. Sen sabaha kadar yat, Rut 3.13 kendisine arslan denilen Davud oğlu Mesih, Mehdi ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek. Zohar eğik çizgi 20, Mişpatim 17, ayet 475. Hazreti İbrahim Van da tutuklanmış ve 10 yıl cezaevinde kalmıştır. Hazreti İbrahim Harran, Urfa, Erzurum, Van topraklarında yaşamıştır. Bu yerlere seyahat etmiş, ailesiyle buralarda bulunmuştur. Van'da ise tutuklanmıştır. Hazreti İbrahim'in devrin zorba kralı tarafından kendisi gibi inanmadığı ve yaşamadığı için tutuklandığı Kur'an'da, Kur'an tefsirlerinde ve İslami kaynaklarda bildirilir. Hazreti İbrahim'e eziyet eden ve tutuklatan hükümdarın ismi Kur'an'da geçmez. Hazreti İbrahim'le mücadele eden hükümdarın isminin Nemrut olduğuna dair bilginin çıkış noktası Tevrat'a bu kişiden bahsedilirken Nimrod kelimesinin kullanılmasıdır. İbranice Nimrod isyan etmek kökünden gelir. Asi, isyankar anlamında kullanılır. Arkeolojik yazıtlarda da Nemrut adıyla belirli bir hükümdara dair bilgi yoktur. Çünkü Nemrut belirli bir hükümdarın ismi değildir. O dönemde hükümdarlara verilen genel bir isimdir. Tıpkı Firavun isminin belli bir hükümdarın ismi değil, eski Mısır dönemindeki hükümdarlara verilen genel isim olması gibi. Kur'an'ı baştan sona tefsir eden ilk alim olan Mekatil bin Süleyman'ın tefsirinde Bakara suresinin 258. ayetinin açıklamasında şöyle denilmektedir. İbrahim putları kırınca Nemrut onu İbrahim'i hapse attı. Tefsir Mekatil bin Süleyman. Cilt 1, sayfa 139. Ünlü tefsir alimi El-Begavi ise Ma'alimüt Tenzil adlı tefsirinde Bakara suresinin 258. ayetini açıklarken Mekatil'in bu görüşünü aktarır ve Hazreti İbrahim'in hapse atıldığını söyler. Bir diğer büyük tefsir alimi Es-Se'lebi de El-Keşf vel-Beyan da aynı şekilde Mekatil'in görüşüne delil kullanarak Hazreti İbrahim'in tutuklandığını, hapse atıldığını anlatır. Sahabeden sonra gelen nesil olan tabi'in ve onlardan sonra gelen nesil olan Tebe'ut tabi'inden ders almış olan büyük alim İbn-i Sad'da dayandırılan bir rivayette de Hazreti İbrahim'in tutuklandığı anlatılır. Bu rivayet İbn-i Sad'ın Et-Tabakatül Kübra adlı eserinin cilt 1 biyografi bölümü Rahman'ın dostu İbrahim'in anılması başlığı altında geçer. Hazreti İbrahim'in kavmine dinlerinde muhalefet edip onları hidayete çağırması buluğa erdikten hemen sonradır. Bu haber Nemrud'a ulaşınca onu hapse atar. Tarihi bilgiler, Hristiyan ve Musevi kaynakları incelendiğinde ise Hazreti İbrahim'in Van'da, Van Kalesi'nin yakınlarında, Eskişehir civarında tutuklandığının ve cezaevinde kaldığının anlatıldığı görülmektedir. Arkeolojik araştırmalar da Musevi kaynaklarındaki bu bilgileri teyit etmektedir. Sözlü ve yazılı Tevrat'ın tefsiri olan Midraş'ta Hazreti İbrahim'in 10 yıl tutuklu kaldığı bildirilirken, bu tutukluluğun bir döneminin Van'da olduğu da haber verilir. İkinci yargılama 10 yıl hapse atıldığı zamandı. 7 yıl Budri'de, Van'da tutuklu kaldı. Pirkeyde Rabbi Eliezer bölüm 26. Pirkeyde Rabbi Eliezer 8. yüzyıl civarında derlenmiş olan ve ağırlıklı olarak Ahdi, Atik, Tevrat kıssalarını genişleten ve açıklayan bir midraştır. Tarihi kaynaklara göre Budri denilen yer Kardu yani Van'dır. Kardu ifadesi Aramice, Süryanice, Keldanice metinlerde ve eski yazıtlarda Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge için kullanılmaktadır. Van'ın eski adı ise Betkardu olarak geçmektedir. Van'ın eski adı Betkardu'dur. Arap ve Süryani kaynaklarında Van Gölü'nün güneyi Betkardu olarak geçmektedir. Hazreti İbrahim'in Van'da tutulduğu zindanlardan biri. Van Kalesi ve çevresinin de içinde yer aldığı alanda ve kalenin güneyindeki eski şehir olarak adlandırılan yerde 7000 yıllık tarihi olan kalıntılar vardır. Van Kalesi'nde zindan olarak kullanılan odalar olduğu görülmekle birlikte, kalenin inşasından önce de bu alanda, yani Hazreti İbrahim döneminde de Van Kalesi ve çevresi zindan olarak kullanılmıştır. Van Kalesi'nin olduğu yerde zindan olarak kullanılan hücre tipi mağaralar da bulunmaktadır. Bediüzzaman'ın bana dikkat çekmesi Van'ın peygamberler tarihinde ve ahir zamanda özel bir yeri olduğunu göstermektedir. Bediüzzaman Said Nursi, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Horhor Medresesi'ni bir okul olarak kullanmış ve orada talebe yetiştirmiştir. Kendisinden 100 sene sonra, yani 2024'te, Risale-i Nur'a değer veren bazı kimselerin Van'a geleceklerini ve söz konusu medreseyi ziyaret edeceklerini belirtmiştir. Bahsettiği bu kişi çok özel biridir. Van'a her yıl çok fazla sayıda Nur talebesi gelmektedir. Ancak üstadın kastettiği, Van'a gelip giden medresesini ziyaret eden yüzlerce insan değil, çok özel, mübarek ve kutlu bir insanın bekleniyor olmasıdır. Üstad, mübarek bir zatın kendisinden 100 yıl sonra, 2024 baharında Van'a geleceğini müjdelemiştir. Şu muasırlarım, çağdaşlarım varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa, cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Münazarat sayfa 88. Ve Van'ın yekpare taşı olan kalasının altında bulunan Horhor Medresem'in vefat etmesi ve Anadolu'da bütün medreselerin kapatılmasıyla vefat etmelerine işaret ederek umumunun bir mezarı ekberi hükmünde olmasına bir alamet olarak o azametli mezara azametli Van kalası mezar taşı olmuş. Ey 100 sene sonra gelenler! Şu kalanın başında bir medrese-i nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan Medrese-i Zehra'yı cismani bir surette bina ediniz demektir. Emirdağ Lahikası, sayfa 489. Bediüzzaman açıklamalarında kendisinin kışta geldiğini, İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacak mübarek kişilerin ise baharda geleceğini, kendisinin de bu kişilere zemin hazırladığını özel olarak vurgulamıştır. Bu açıklamalarında dikkat çeken husus ise mübarek ve özel bir kişinin kendisinden 100 yıl sonra, 2024 bahar mevsiminde Van'a gelecek olmasıdır. Bediüzzaman en son olarak 1924 yılını Van'da geçirmiştir. Müvekkil, tam 100 sene sonra ve tam olarak bahar başında, 2024 yılında Horhor Medresesi'nin bulunduğu Van iline cebren getirilmiştir. Müvekkil, Mehdi talebesi olmaya azmetmiş bir insan olduğundan, her Mehdi talebesinde olduğu gibi kendisinde de Mehdi'nin gölgesi bulunmakta, her Mehdi talebesi gibi kendisi Mehdiyet yolunda yürümektedir. Talebesi olduğu Mehdi'nin yaşayacaklarının bir benzerini yaşamasının şeref duyulacak bir tevafuk olduğuna inanmaktadır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva Van'da cennetten bir boyut olan Aden, Adnan, Adem bahçesinde yaşamıştır. En eski devirlerden beri hahamların vakıf olduğu bu bilgi 18. ve 19. yüzyılda yaşamış olan Tevrat ve İncil uzmanı arkeologlar ve tarihçiler tarafından da eserlerinde izah edilmiştir. Örneğin aşağıda 1700'lü yıllarda yazılmış olan eserde Eden Bahçesi'nin yerini gösteren bir harita görülmektedir. Tevrat'ın yaratılış bölümünde adın Aden, Adnan Bahçesi'nin Van'da olduğu anlatılır. Rab doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Oraya yarattığı adamı, Adem'i koydu. Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi suluyor, oradan dört kola ayrılıyordu. Birinin adı Pişon. Havila diyarının çevresinden akar, orada altın bulunur. İkincisinin adı Gihon. Kuş diyarı çevresinden akar. Üçüncüsünün adı Hiddekel, Dicle. Asur'un doğusundan akar. Dördüncüsü ise Fırat'tır, Fırat. Yaratılış 2, 8 ile 14. Görüldüğü gibi Tevrat'ın bu bölümünde adın Aden Adnan bahçesinin yeri detaylı olarak tarif edilmektedir. Buna göre adın bahçesi doğudadır. Adın bahçesinde dört ırmak vardır. Bunlardan ikisi Fırat ve Dicle'dir. Cennet, Adem bahçesi, dört nehrin doğduğu yüksek dağlık bölgedeydi. Komentrion Genesis 2.2.10 Maimonides, Adem bahçesinin bulunduğu bu yüksek dağlık ve dört nehrin doğduğu yeri Van çevresindeki dağ silsilesi olarak tanımlar. M. Maimonides, Guide for the Perplexed. Adın, Aden, Adnan bahçesinin dört nehri Van ve çevresindedir. Görüldüğü üzere adın bahçesi doğuda, dağlık bir alanda ve dört yana akan nehirlerin olduğu yerdedir. Bu sebeple adın bahçesinin neresi olduğunu anlamak için Tevrat'ta bahsedilen nehirlerin tanımları önemlidir. Bu nehirlerden birinci ve ikincisinin isimleri açık olarak verilmiştir. Bu iki nehir Fırat ve Dicle'dir. Bilindiği üzere Fırat ve Dicle uzun nehirlerdir. Yerinin tam anlaşılabilmesi için Tevrat'ta önemli bir detay daha verilmiştir. Adın bahçesinin Fırat ve Dicle'nin kaynağında olduğu bildirilir. Fırat iki ana kolun birleşmesinden oluşur. İki kaynaktan biri Erzurum, diğeri Van'dadır. Karasu, Batı Fırat. Erzurum'un Dumlu Dağları'ndan doğar. Murat Nehri, Doğu Fırat, Ağrı Dağı'nın kuzey yamaçlarından, Van Gölü Havzası'na çok yakın olan Eleşkirt, Patnos yöresinden doğar ve Van'ın çok yakınından geçer. Dicle'nin en büyük kolu ve kaynağı da Büyük Zap Suyu'dur. Van'ın Başkale ilçesinden doğar. Van'ın Başkale ilçesinden Hakkari, Van sınırındaki Aladağlar ve Karadağ silsilesinden doğan Büyük Zap Suyu ise Dicle Nehri'nin en büyük kolu ve kaynağıdır. Musevi araştırmacı Cyrus Gordon, Before the Bible adlı eserinde şöyle demektedir. Yaratılış bölümündeki dört nehir tasviri, Dicle ve Fırat'ın kaynaklarının bulunduğu eski dönemdeki ifadesiyle Ermeni yaylaları, Van ve çevresi bölgesini gösterir. Adım bahçesi ile ilgili yaptığı araştırmalarla ünlü İngiliz tarihçi David Rohl Legend, The Genesis of Civilization adlı kitabında adım bahçesinin yerinin Van Gölü'nün olduğu dağlık bölgede olduğunu anlatır. Bu anlatımını harita ile de açıklamıştır. Araştırmacı tarihçi David M. Rohl Un, 8 Şubat 1999 tarihli Daily Express gazetesinde yayınlanmış olan Cennete Giden Yol başlıklı makalesinde harita üzerindeki Edin yazısıyla Aden, adın Adnan bahçesinin yerinin Van'da olduğu anlatılmıştır. Musevi inancına göre Allah, İlk olarak adın bahçesini ve Hazreti Mehdi'yi yaratmıştır. Museviliğin Tevrat'la birlikte temel kaynağı olan ve sözlü Tevrat olarak bilinen Talmud da ilk olarak adın bahçesinin ve Hazreti Mehdi'nin yaratıldığı haber verilir. Dünya yaratılmadan önce yaratılan yedi şey şunlardır. Tora, Tevrat, Teşuva, Tövbe, Gane'den Adem bahçesi, Gehinnom, Cehennem, Yücelik Tahtı, Allah'ın Arşı, Mabet, Moşiyah'ın adı Hazreti Mehdi. Talmud Pesahim 54a, Nedarim 39b. Talmud'da bu bölümün devamında ise şu bilgi yer alır. Mehdi güneşten önce var olmuştur. Museviliğin bir diğer temel eseri Zohar'da ise şöyle yazılıdır. Taht, Allah'ın arşı ve Şekinah, Allah'ın ruhu, nuru, yaratılıştan önce bir nur içinde birleşmişti. Bu nur Moşiyah'ın adıyla mühürlenmişti. Zohar Vayhi 218b. Musevi düşünür, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal tarafından 18. yüzyılın başında yazılmış olan ve Musevi inanç sistemini açıklayan en önemli eserlerden biri olarak kabul edilen Derech Hashem'de ise şöyle denilir. Yedi önceden yaratılmış şey, yaratılışın nedenini oluşturur. Moşiyah, Mehdi, bu planın merkezidir. Çünkü kurtuluş, yaratılışın gayesidir. Derech Hashem 2.2.4.2.1 Yine Tevrat'ta Mezmurlar bölümünde ise Hazreti Mehdi'nin Allah'ın sağında oturduğu bildirilmiştir. Bu mecazi bir anlatımdır. Fiziki olarak haşa Allah'ın yanında oturma şeklinde değildir. Rab Efendime, Mehdi'ye dedi ki, benim sağımda otur, düşmanlarını ayaklarının altına serinceye kadar. Bu ayet Allah'ın kudretinin ve onayının Moşiyah'ın Mehdi'nin yanında olduğunu anlatır. Mezmurlar 112.1 Burada geçen Efendim kelimesi La Adoni, Adonay'dır. Aden, Adnan, Adonay, Adon hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. İbranice ve Arapça'da Adonay, Adoni, Aden ve Adnan kelimelerinin kökü aynıdır. İbranice Alepdaletnun, Arapça Aindalnun, Tevrat'ın tefsiri Midraş'ta La Adoni, Adonai, Adnan ifadesinin Allah'ın Davut soyundan seçtiği Mesih, Mehdi için kullanıldığı açıklanır. Tekrar belirtmek gerekir ki, müvekkil Adnan Oktar'ın bunları anlatmasının sebebi herhangi bir iddia ya da imada bulunmak değil, İslam inancının önemli bir parçası olan Mehdiyet hakkındaki bilgileri anlatmanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uymak olduğunu düşünmesidir. Kaldı ki Mehdiyelik iddia ya da ima ile veya benzerlikle elde edilecek bir makam değildir. Mehdiyelik iddia ile değil ispat ile sabit olan bir makamdır. İslam ahlakının dünyaya hakimiyetine kim vesile olursa, Hazreti İsa yeniden dünyaya geldiğinde kimin ardında namaz kılarsa Mehdi odur. Müslümanlar bu kişiyi gördüklerinde bu kişi Mehdi'dir, en doğrusunu Allah bilir diyebilirler. Bu durum somut olarak görülene kadar hiçbir benzerlik ve alamet Mehdi'lik olarak değerlendirilemez. Müvekkilin iddiasının olduğu tek konu Mehdi'nin talebesi, yani bu mübarek insanın en candan ve gayretli yardımcısı, destekçisi, öncüsü ve zemin hazırlayıcısı olmaktır. Musevi kaynaklarına göre Mehdi, adın Aden, Adnan bahçesindedir. Tüm temel Musevi kaynaklarında ve büyük hahamların açıklamalarında Mehdi'nin Adın bahçesinde olduğu ve oradan zuhur edeceği haber verilmiştir. 16. yüzyılın büyük Musevi hahamlarından Izahluriya, Arizal, Hazreti Mehdi'nin Adın bahçesinde olduğunu şöyle ifade eder. Moşiyah'ın ruhu, Mehdi Ganeden Ha Elyon'da, en yüce olan Adın Aden, Adnan bahçesinde bekler. Midraş'ta verilen bir diğer önemli bilgi de, Allah'ın adın bahçesini geleceğin kurtuluşunun ışığı, yani ahir zamanda imanın tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacak, Mehdi'nin manen gelişip güçleneceği yer olması için yarattığıdır. Allah, adın bahçesini sadece insan için değil, doğruların ve geleceğin kurtuluşunun ışığı için de yarattı. Bereşit Rabbah 8.1. 16. yüzyılda yaşamış Kabala felsefesinin kurucularından Musevi alim Haham Moshe Cordovero ise şöyle demektedir. Gane'den de, adın, Aden, Adnan bahçesinde iki nur vardır. Biri yaratılıştan beri dünyaya inmemiş, diğeri ise Moşiyah'ın Mehdi'nin nurudur. Allah, Moşiyah'ın Mehdi'nin ruhunu orada sakladı. Zamanı gelince ikisi birlikte parlayacaktır. Pardes Rimonim. Musevi büyük alimlerin tefsirlerine ve açıklamalarına göre Moşiyah'ın ruhu, Aden bahçesinde Allah'ın nuruyla beslenir ve zamanı gelince dünyaya iner. Bu mecazi bir anlatımdır. Kastedilen ise Mehdi'nin Adem bahçesinde bulunduğu ortamda Allah'ın özel bir lütfu olarak manen güçlenip derinleştiği, Allah'ın takdir ettiği zaman gelinceye kadar burada manen güçlenmeye devam edeceğidir. Zamanı gelince ikisi birlikte parlayacaktır ifadesi ise İttuan ise içinde bulunduğumuz yüzyılda Mehdi'nin zuhur etmesi vakti geldiğinde Allah'ın nuru dünyaya Mehdi vesilesiyle hakim olacak, yani İslam dünyaya hakim olacaktır. Allah'ın nurunu tamamlayacak olması Allah'ın Kur'an'da da bildirdiği vaadidir. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Saf Suresi 8. Zuhar'da konuyla ilgili bir diğer açıklama ise şöyledir. Üstadın Adnan Aden bahçesinde Kral Moşiyah'ın Mehdi'nin ruhu Allah'ın kutsal ışığından, nurundan zevk alır ve o ışıktan beslenir. Zamanı geldiğinde bu dünyaya tezahür eder. Zuhar 2. Şemot 8a ile 9b. Burada ifade edilen Kral Moşiyah'ın yani Mehdi'nin Allah'ın nurundan zevk alıp ondan beslenmesinin anlamı ise Mehdi'nin maneviyatı ve derinleşmesi için Allah'ın özel olarak hazırladığı çile, zorluk ve eziyetten razı olmasıdır. Mehdi'nin adın bahçesinde zorlu bir ortam içinde olacağı anlaşılmaktadır. Musevi kaynaklardaki anlatımlar Mehdi'nin Adem bahçesindeki döneminin acılar, sıkıntılar, eziyetler ve çilelerle geçen bir manevi eğitim olduğunu ortaya koymaktadır. Mehdi'nin çilesinin büyük olacağı şöyle anlatılır. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i, Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Ona şöyle söyledi. Benim oğullarımı, kullarımı 6000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? O da yani Kral Mesih de cevap verdi. Evet yapacağım. Daha sonra Allah ona dedi ki sonra eziyetlere sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımızı o yüklendi. Yeşaya 53:2-4. Mesih, Mehdi ona, Allah'a cevap verdi. Onlara sevinçle sabredeceğim. Zohar 2:2-212a. 10. yüzyılın önemli bir Musevi alimi olan Yefet ben, Ali ise Tevrat tefsirinde Kral Mesih'in, Mehdi'nin acı çekmesiyle ilgili olarak Yeşaya bölümünü şöyle açıklar. Başlangıç olarak onun, Kral Mesih'in, Mehdi'nin doğumundan tahta çıkışına dek sürgünde olması tarif edilmiştir. Çünkü Yeşaya, onun yüce bir makamda olduğundan söz ederek başlangıç yapar, daha sonra dönüp esaret döneminde ona olacaklarla ilgili bilgi verir. Bu sayede bizim iki konuyu anlamamızı sağlar. İlk olarak Mesih, Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde Mehdi kendisinin beklenilen şahıs olduğunu anlayabilecektir. Tevrat'ın tefsiri olan Midraş'ın Pesikta Rabbati bölümünde Mehdi'nin çekeceği zorluk ve sıkıntılar anlatılırken demirden bir esarete yani cezaevinde bulunacağına dikkat çekilmiş olması önemlidir. Allah Moşiyah'a Mehdi'ye sorar. İnsanların günahları seni demirden bir esarete sokacak. Bu esaret senin ruhunu boğacaktır. Bu acıları çekmeye hazır mısın? Moşiyah, Mehdi der ki, ey evrenin efendisi bu acılar uzun yıllar sürecek mi? Allah cevap verir. Senin için bir hafta, 7 yıl belirledim. Ruhun sıkıldığında ve hüzne kapıldığında o günahkarları yok edeceğim. Moşiyah, Mehdi, ey evrenin efendisi, büyük bir sevinç ve mutlulukla buna razıyım. Pesikta Rabbati 36.2.4. Bundan 3500 yıl önce yazılmış Tevrat, Ta ve 1500 yıl önce yazılmış tefsirlerde. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda, binlerce yıl önce Mehdi'nin yaşayacaklarının bu kadar detaylı anlatılmış olması şüphesiz hayret vericidir. Verilen tüm bu bilgilerden anlaşılan, Mehdi de birçok peygamber gibi cezaevi ile şereflenecektir. Mehdi'nin cezaevi dönemi diğer peygamberlerden farklı olarak çok daha zorlu koşullarda geçecektir. Örneğin Musevi kaynaklarından ve hadislerde anlatılan bilgilerden, Hazreti Yusuf'un cezaevinde anahtarlar kendisine duracak kadar rahat bir sistem içinde olduğu bilinmektedir. Peygamberler vahiy ile desteklendiği için yaşadıkları cezaevi gibi zorluklarda Allah'ın yardımının geleceği ve nasıl geleceğine dair bilgi sahibi olduklarından imtihanları bir nebze daha kolaylaşmaktadır. Mehdi'nin imtihanı birçok insanın 1-2 saat dahi dayanamayacağı kadar şiddetli ve zorlu olacak ama tüm bunları sevinçle, şükürle ve rıza ile karşılayacaktır. Mehdi, çektiği zorlukların büyüklüğünden kendisini tanıyıp hüsnü zanda bulunacaktır. Mehdi'nin manevi makamını yücelten ve zorlu denemelerle geçen dönemin önemli bir bölümünün de Van'daki adım bahçesinde olacağı tüm bu açıklamalardan net bir şekilde görülmektedir. Müvekkil Adnan Oktar ise bir Mehdi talebesi olarak Mehdi'yi özlemle bekleyen ve o mübarek şahsa zemin hazırlamaya azmetmiş bir insandır. Mehdiyet için önemli olduğu açıkça görülen Van'a kendi isteği dışında getirilmiştir. Ve burada olmaktan büyük bir sevinç ve şeref duymaktadır. Mehdi talebesi olma azminde olan her müminin Mehdiyet yolunda yürüdüğü bilinen bir gerçektir. Bu sebeple Mehdi'nin yaşayacaklarının bir benzerini Mehdi talebeleri de yaşar. Müvekkil Adnan Oktar da Mehdi talebesi olmanın nimeti olarak bu güzellikleri yaşadığına inanmaktadır. Mehdi'nin doğu tarafından çıkacağını söyleyen hadislerin hikmeti anlaşılmıştır. Hadislerde haber verilen önemli bilgilerden biri de Mehdi'nin doğu tarafından çıkacak olmasıdır. Mehdi doğu tarafından çıkacak. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. El-Kavlul Muhtasar fi Alametil Mehdi il Muntazar sayfa 39. Mehdi'nin zuhuru doğu tarafından başlayacak. El-Mu'cem El-Mufehres Muhammed Fuad Abdülbaki cilt 5 sayfa 235. Sonra doğu tarafından siyah sancaklar ortaya çıkacak. Onu gördüğünüz zaman kar üzerinde emekleyerek dahi olsa ona biat edin. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. İbn-i Mace, Hakim, Müsned'inde. Bezzar ve Delailun, Nubuvvede, Beyhaki, Sevban'dan rivayet etti. Hazreti Yusuf'un sünneti yaşanmıştır. Hadislerde Mehdi'nin birçok peygamber ile benzerliği olduğu haber verilmiştir. Hazreti Yusuf ile benzerliği ise zindan gaybetidir. Mehdi de Hazreti Yusuf gibi bir süre tutuklanacak, insanların gözünden uzak olacaktır. Mehdi'nin talebelerinde de Mehdi'nin alametleri görülür. Hadislerde şöyle bildirilmiştir. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin sahibi Mehdi'de 4 peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet ve Muhammed'den bir sünnet, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki, Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, zindan ve gaybet, gaybet-i numani, 10. bölüm, 2. fasıl, 5. hadis. İbn-i Mati'i Himyeri, Kâb-ül Ahbar'dan nakleder ki şöyle dedi. Kâim Mehdi, Ali'nin neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen Mehdi'dir. Allah peygamberlere verdiği azameti Mehdi'ye de verecektir. Mehdi'ye faziletler ve zinet verecektir. Şüphesiz Mehdi, Ali'nin evladıdır. Mehdi'nin zindan gaybeti tıpkı Yusuf'un zindan gaybeti gibidir. Gaybet-i Numani 10. bölüm 4. hadis. Müvekkil Adnan Oktar tıpkı Hazreti Yusuf gibi kadınların cinsellik içerikli iftiralarına maruz kalmıştır. Allah Kur'an'da kıskanç bir kadın tarafından Hazreti Yusuf'un cinsel içerikli bir iftiraya maruz kaldığını, diğer kadınların da bu kumpasın içinde yer aldıklarını bildirmiştir. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Yusuf'un güzelliği, temizliği, çekiciliği karşısında güçlü bir istek duyan kadınlar Hazreti Yusuf ile birlikte olmak istemişler. Ancak Hazreti Yusuf Allah'tan korkan bir insan olarak kadınların bu arzularına karşılık vermemiştir. Arzularına karşılık bulamamanın öfkesi ve kıskançlığıyla da bu kadınlar Hazreti Yusuf'a iftira atmışlar. Hatta bu iftiraları için sahte deliller oluşturmuşlar, birbirlerinin iftiralarını destekleyerek yalancı tanıklık yapmışlardır. Hazreti Yusuf ile birlikte olmak isteyen vezirin karısının Hazreti Yusuf'un yakışıklı, güçlü ve çekici bir erkek olmasından etkilenerek Hazreti Yusuf'la gayrimeşru ilişkiye girmek istemesi ve Hazreti Yusuf'un Allah'tan korkan, namuslu ve iffetli bir insan olarak bu teklife karşı koyması şöyle bildirilmiştir. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murat almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. Yusuf dedi ki, "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez." Yusuf Suresi 23. Bu olay kısa süre içinde tüm şehirde duyulmuş, Hazreti Yusuf ve kadın hakkında gerçek olmayan bilgiler yayılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Yusuf ile birlikte olmak isteyen kadın, şehirdeki diğer kadınları da kumpasının bir parçası haline getirmek istemiş ve kadınları evine çağırarak onları Hazreti Yusuf ile tanıştırmıştır. Kadınların Hazreti Yusuf'u görür görmez güzelliğinden, temizliğinden, heybetinden müthiş etkilendikleri, hatta ikram edilen meyveyi soymaları için verilen bıçakla yanlışlıkla ellerini kesecek kadar heyecan ve arzu duydukları ayetlerde şöyle haber verilir. Şehirde bir takım kadınlar. Aziz vezirin karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dedi. Yusuf Suresi 30. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Yusuf'a da "Çık, onlara görün" dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler, şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir" dediler. Yusuf Suresi 31. Bunun üzerine kadın diğer kadınlara açıkça eğer Hazreti Yusuf kendi istediğini yapmazsa onu iftiralarıyla ve yalanlarıyla hapse attıracağını söylemiş. Bu çirkin planına ve iftiralarına bu kadınları da ortak etmiştir. Kadın dedi ki, "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murat istedim. O ise kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak." Yusuf Suresi 32. Hazreti Yusuf ise maruz kaldığı bu kumpas ve büyük oyun karşısında Allah'a sığınmış, cezaevinin kendisi için daha hayırlı olacağını görmüş ve Allah'ın korumasına güvenmiştir. Yusuf dedi ki, "Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum." Yusuf Suresi 33. Müvekkil Adnan Oktar'ın 2018'deki operasyonla birlikte yaşadıkları da bunların benzeridir. Dikkat edilirse kadın Hazreti Yusuf'un masum olduğunu bu kadınlara açıkça söylemektedir. Bu kadınlar da Hazreti Yusuf'un masum olduğunu çok iyi bilmektedir. Ama bir yandan kadının gücünden korkmaları, bir yandan Hazreti Yusuf'u kıskanmaları nedeniyle masum olduğunu bile bile Hazreti Yusuf'un karşısında yer almışlardır. Bu operasyonda müvekkile olan derin ve güçlü aşklarına ve arzularına karşılık alamadıkları düşünen bazı kadınların organize edilerek suni bir şekilde şikayetçi haline getirilmelerinin ürünüdür. Dosyadaki hiçbir kadın doğal müşteki değildir. Adnan Oktar'ın beni sevmesi için her şeyi yapardım. Beni beğenmiyordu, beni kilolu buluyordu gibi beyanları olan bu kadınların müvekkil Adnan Oktar'dan hiçbir zaman en ufak bir kötülük bile görmedikleri ama arzularına ve tutkularına kendi umdukları şekilde karşılık bulamadıkları da anlaşılmaktadır. Tüm kadınlara sevgi, saygı ve hürmetle yaklaşan müvekkilin iffeti ve temizliği bazı kadınların hırslarını ve kıskançlığını körüklemiş, neticesinde de akıl almaz iftiralarla dolu bir kumpasa maruz kalmasına sebep olmuştur. Tıpkı Hazreti Yusuf gibi müvekkil de cezaevinin kendisi için daha hayırlı olduğunu bizzat yaşayarak görmüş, tecrübe etmiş, Allah'ın yarattığı kaderden sevgiyle ve şükürle razı olmuştur. Müvekkil Adnan Oktar, tıpkı Hazreti Yusuf gibi masum olduğu bilindiği halde hapse atılmıştır. Hazreti Yusuf kıssasında dikkat çekilen hususlardan biri de somut delillerin Hazreti Yusuf'un masum olduğunu göstermesine rağmen hapse atılmasına karar verilmesidir. Hazreti Yusuf'la birlikte olmak isteyen kadın, aynı müvekkil Adnan Oktar'ın dosyasında olduğu gibi kendisine ve ailesine kötülük yapılmak istendiği iddiasında olmuş, aile ve namus gibi toplum nezdinde en hassas konuları kullanarak insanları manipüle etmeye çalışmıştır. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf Suresi 25. Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murat almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yusuf Suresi 26. Yok, eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf Suresi 27. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yusuf Suresi 28. Görüldüğü gibi Hazreti Yusuf'un masum olduğu, kadının iftira attığı net, tartışmasız, somut delille sabittir. Hazreti Yusuf'un gömleğinin arka tarafından yırtılmış olması kadının Hazreti Yusuf ile ilişkiye girmek istediğini belgelemiştir. Şahitler de bu gerçeği teyit etmiştir. Hatta kadının günahkar yani iftiracı ve yalancı olduğu, Hazreti Yusuf'un ise masumluğu bizzat eşi dönemin iktidarı tarafından kabul de edilmiştir. Yusuf, sen bundan yüz çevir, sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Yusuf Suresi 29. Ancak buna rağmen Hazreti Yusuf'un hapse atılması görüşü ağır basmıştır. Sonra onlarda Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf Suresi 35. Müvekkil Adnan Oktar'ın da binden fazla somut delille masumluğu açıktır. Dosyada mevcut olan yazışmalar, telefon tapeleri, fotoğraflar bize cinsel saldırıda bulunuldu diyen kadınların kendilerinin şiddetli bir arzu ve istekle talepte bulunduklarını ortaya koymaktadır. Türkiye'nin en önde gelen ceza hukukçuları ve Yargıtay onursal başkanları dahi bu dosyada suç da yok, örgüt de yok, cinsel saldırı da yok demişler, bilimsel görüşlerini dosyaya sunmuşlardır. Müşteki yapılan kadınların 1500 tane ayrı yalan, ayrı çelişkili beyan verdikleri açığa çıkmıştır. Nitekim dosyayı 1,5 yıl boyunca satır satır inceleyen istinaf heyeti de ceza kararını bozmuş, beraat etmeleri gerekir diyerek tutukluların tahliyesine karar vermiştir. Tüm bunlara rağmen bu somut lehe delillerin hepsinin birden yok sayılması ve müvekkil Adnan Oktar'ın halen tutuklu olması kaderinde birebir Hazreti Yusuf'un sünnetini yaşamasının apaçık göstergesidir. Hazreti Yusuf'un iftiraya maruz kaldığı, iftira atan kadınların itiraflarıyla açığa çıkmıştır. Tüm toplumun gözü önünde masum olduğu aşikarken hapse atılan Hazreti Yusuf toplamda 10 yıl boyunca cezaevinde kalmıştır. Bu süre zarfında Allah onun güzelliğine güzellik, gücüne güç, sağlığına sağlık, imanına derinlik katmıştır. Yıllar boyunca cezaevinde tutulduktan sonra Allah'ın dönemin yöneticilerine, Hazreti Yusuf'un aklına, ferasetine, dürüstlüğüne, vicdanına, derin kavrayışına muhtaç olduklarını göstermesiyle Hazreti Yusuf cezaevinden çıkmıştır. Hazreti Yusuf, cezaevinden çıkarılması için gönderilen elçiye, önce kendisine iftira atan kadınlara gerçeğin sorulmasını ve onlardan olayın doğrusunun öğrenilmesini talep etmiştir. Haklılığının ve masumluğunun somut delille ortaya konmasını istemiştir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf, efendine dön de ona sor, ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Yusuf Suresi 50. Hükümdar topladığı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde sizin durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz vezirin de karısı dedi ki işte şu anda gerçek orta yere çıktı. Onun nefsinden ben murat almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf Suresi 51. Kadınlar üzerlerindeki baskı ve dayatma kalktığında Hazreti Yusuf'a iftira attıklarını, Hazreti Yusuf'un masum olduğunu itiraf etmişlerdir. Adnan Oktar davası dosyasında da yargılama sürecinde bazı kadınlar iftira atmaya mecbur bırakıldıklarını söyleme cesareti göstermişler. Ancak hemen yeniden dayatmaya maruz kalmışlardır. Örneğin Merve Bozyiğit isimli etkin pişman sanık mahkeme huzuruna geldiğinde, emniyette iftira atması için baskı yapıldığını söylediğinde, normalde olması gereken, bunu yapan polisler hakkında işlem yapılması iken, tarihte benzeri görülmemiş bir biçimde baskı gören kadının, etkin pişman olmaya zorlanan Merve Bozyiğit dürüst davranmaya karar vermesinin karşılığı olarak tutuklanması kararı çıkmıştır. Netice olarak da diğer kadınlar doğruyu söylemekten sakınmışlardır. Özgür bir ortam olduğunda, bu kadınlar üzerindeki baskı tam anlamıyla kalktığında, müvekkil Adnan Oktar'a kurulan kumpası tüm detaylarıyla topluma açıklayacakları görülmektedir. Hazreti Yusuf'un cezaevi döneminin devletin onu bir denemesi olduğu, çıktıktan sonra Mısır'ın hazinelerinin başına geçmesinden anlaşılmaktadır. Hazreti Yusuf'un cezaevinden çıktıktan sonra Mısır'ın hükümdarı, senin bizim yanımızda önemli bir yerin var diyerek onu karşılamış, ona önemli bir yöneticilik görevi vermek istemiş. Hazreti Yusuf da kendisinin güvenilir olduğunu söyleyerek, yetenekli olduğu konuyu açıklayarak Mısır'ın hazinelerinin başına geçmiştir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım. Onunla konuştuğunda da şöyle dedi, sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin, güvenilir, bir danışman yöneticisin. Yusuf Suresi 54. Yusuf dedi ki, beni bu yerin, ülkenin hazineleri üzerinde bir yönetici kıl. Çünkü ben bunları iyi bir koruyucuyum, yönetim işlerini de bilenim. Yusuf Suresi 55. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada, Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Yusuf Suresi 56. Hükümdarın Hazreti Yusuf'un güvenilir olduğuna kanaatinin gelmesi hapiste kaldığı süre boyunca gösterdiği sabrın, yüksek ahlakın, sadakatin, vefanın, aklın, vicdanın dönemin devlet yöneticileri tarafından tespit edildiğini göstermektedir. Hazreti Yusuf'un lehine deliller olduğu halde, masum olduğu toplumun tüm önde gelenleri tarafından bilindiği halde, sadece birkaç kadının delilsiz sözlü beyanlarıyla hapse atılması karşısında bir kere bile isyan etmemesi, kesintisiz olarak güzel ahlak göstermesi, sabırlı ve vicdanlı davranması devletlerin zaman zaman önemli gördüğü insanları test edip denemesine bir örnektir. Bu mühim testi geçenler, güvenilir insanlar olduklarını ispatlamış olurlar. Burada dikkat çeken bir diğer husus da Hazreti Yusuf'un kendinin başarılı olacağını bildiği, yapabileceğinden Allah'ın izniyle emin olduğu konuyu hükümdara söylemesidir. Bana bu konuyu verin, ben bunu kısa sürede hallederim. Bana bunu emanet edin, ben bunu yaparım şeklinde güvence vermesi önemli bir detaydır. Sonuç, müvekkil Adnan Oktar teslimiyetle kaderini izlemektedir. Müvekkil yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tek başına tutulmaktadır. Haksız ve hukuksuz olarak aldığı 360 defa müebbet anlamına gelen 8.658 yıl hapis cezası bir yana, Türkiye'de başka hiç kimseye uygulanmayan avukat, görüş kısıtlılığı da kendisine uygulanmaktadır. İşlediği suç ne olursa olsun tüm vatandaşlara anayasal hak olarak tanınan temel insani haklar, müvekkile masum olduğu açıkça bilindiği halde tanınmamakta, neredeyse her meşru ve yasal talebi gerekçesiz olarak reddedilmektedir. Hakkında hemen her gün karalama nitelikli haberler yapılmakta, cahilce ve anlamsız bir linç kampanyası 8 yıldır kesintisiz devam ettirilmektedir. Verilmiş olan hüküm Yargıtay tarafından da hukuka aykırı bir şekilde onandığı halde müvekkile husumet duyanlar hala yatışmamakta, televizyonlarda milyonların gözü önünde açıkça cinayete teşvik ederek öldürülmesi gerektiği hezeyanlarını dile getirmektedirler. Müvekkile karşıt olanların, kumpası organize edenlerin ve bir şekilde bu kumpasın içinde yer almış olanların haksız olmanın getirdiği ve dürüst olanın mutlaka üstün geleceğini bilinçaltlarında biliyor olmalarından kaynaklanan bir panik ve çırpınış içinde oldukları görülmektedir. Onların tüm bu paniği ve anlamsız çırpınışları karşısında müvekkil Adnan Oktar'ın büyük bir sakinlik, huzur ve teslimiyetle cezaevinin hayırlarından ve bereketlerinden istifade ediyor olması ise Allah'a olan sonsuz güveninden, aşkından, sadakatinden ve imanından kaynaklanmaktadır. Dünya hayatının tamamının beynin içinde Allah'ın izlettiği bir görüntüden ibaret olduğunu bilen müvekkil Adnan Oktar, Allah'ın muhteşem bir akıl, sanat, hikmet, güzellik ve iyilikle yarattığı görüntüyü Allah'a gönülden bir güvenle izlemektedir. Müvekkilin tahliye olmak gibi bir beklentisi yoktur. Dünyaya dair bir iddiası ve talebi de yoktur. Tek arzusu Allah'ı olabilecek en yüksek bağlılık ve derinlikle sevmek, bu yüksek ve güçlü sevgisini en güzel şekilde ifade edebilmek, Allah'ın rızasının en fazlasını kazanmaktır. müminlerin müdafisinin Allah olduğunu bilen ve her şeyin hakimi ve sahibi olan Allah'ın yarattığı her olayın sonsuz hikmet ve hayır olduğundan emin olan müvekkil için cezaevindeki her günü hayır ve iyiliktir. Geçmişte de müvekkil Adnan Oktar'ı kendilerince yok etmek isteyenlerin sayısız kumpasları, hatta suikast girişimleri dahi olmuştur. Ancak Allah her defasında bu tuzakları bozmuş, müvekkil en ufak zarar görmek bir yana çok daha güçlü, sevinçli, dinç, sağlıklı olarak hayatına devam etmiştir. Allah sevenlerinin sayısını kat kat arttırmış, her defasında birbirinden değerli, samimi, akıllı, genç, güzel insanı çevresinde kenetlemiştir. Müvekkil kendine kurulan tuzaklardan birçok hayır kazanarak çıkarken bu tuzakları kuranların birçoğu eceliyle vefat etmiştir. Bir zamanlar Adnan Oktar bu defa bitti, Adnan Oktar bu defa yandı diyerek kendilerince tuzaklarını kutlayanlar bugün ahiretten müvekkilin cezaevinde adeta cennet bahçesinde yaşar gibi sevinçli, huzurlu, sevgi ve sağlık dolu hayatını izlemektedirler. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere eğer bu kumpas olmasaydı müvekkil peygamber sünneti hapis imtihanını yaşamamış olur, Hazreti İbrahim'in de tutuklandığı yer olan Van'a gidemez, Zülkarneyn'in üç yolculuğunun yaşadığı yerlerde bulunamazdı. Müvekkil Mehdi talebesi olduğu için Mehdi'nin yaşayacaklarını yaşıyor olmaktan büyük şeref duymaktadır. Allah'ın bu lütfunu şükürle karşılamaktadır. Mehdi talebesi olarak Mehdi'ye fiziki benzerliklerinin olması da bir şereftir. Ancak asıl onur verici ve güzel olan Mehdi'nin yaşayacaklarının benzerlerini yaşıyor olmaktır. Mehdiyet bir nevi gül bahçesidir. Bu bahçeye giren her salih müminin de gül kokması olağandır. Mehdiyetin güzel kokusunu üzerinde taşımak ise hiçbir zaman bir mehdilik iddiası değildir.